Ayrım 9, Ho Chi Minh Bir Ulusal Kurtuluşçunun Portresi, Reinhold Neumann Hoditz, sayfa 78. Komploculuk. 5 Haziran 1931'de Pravda'nın partiye bağlı komploculuk sanatını bildiğini yazdığı adam ilk kez tutuklanıyordu. Liberal sömürge yönetiminin, yani İngiliz Kraliyet Sömürgesi Hong Kong makamlarının eline düşmesi ve Fransızlara teslim edilmemesi Nguyen'in şansıydı. Çünkü önceden Fransızları sinirlendiren olaylar olmuştu. 1930 yılı boyunca Vietnam'da 1916'dan beri ilk kez yeniden sömürge yönetimine karşı oldukça büyük kanlı ayaklanmalar olmuştu. 9 Şubat 1930'da Tonkin'de Hanoi'nin kuzeydoğusundaki Yang Bai garnizonunun birlikleri ayaklanmıştı. Bu isyanın aynı dönemde Hong Kong'da parti örgütlerini kuran komünistlerle hiçbir ilgisi yoktu. Asıl sorumlu birkaç yıl önce kurulmuş ve Kuomintang sempatizanı olan radikal ulusçu burjuva Vietnam Ulusal Halk Partisi'ydi. Vietnam Quoc Dan Dang, kısaca VNQDD. Ancak birkaç Fransız subayının öldüğü isyan kışkırtıcılarının umduğu gibi genel bir ayaklanmaya yol açmadı. VNQDD halk arasında tutuluyordu. Bakınız sayfa 7. Ama ayaklanma kötü hazırlanmış ve acele başlatılmıştı. Komünistler kuşkusuz bundan ders almışlardı. Olaya karışmamış kişiler olarak Fransız askeri gücünün nasıl çabuk ve acımasız yanıt verdiğini görebilmişlerdi. İsyanın Çin sınırı üzerinden kaçamayan önderleri idam edildi. Şimdi komünistlerin kendi etkinliklerine bağladıkları aynı yılın başka bir olayı, Yanbai'de atılan kurşunlardan çok daha kalıcı etkiler yaptı. Çin Hindi'nde ilk Sovyet'in ünlü Ho Viet Nge Ting'in kuruluş. 1930 yazında Ho Chi Minh'in doğmuş olduğu Nge An ve Ha Tin eyaletlerinde patlayan ve yalnızca sömürülen çiftçilerin uzun süredir biriken öfkeleri miydi, yoksa bugün öne sürdükleri gibi komünistler mi bu yönde bir çağrı yapmışlardı? Herhalde liderleri başlangıçta Hong Kong'da toplanmış olan parti ancak ilk huzursuzlukların alevlenmesinden sonra müdahale etmiş ve sonra da çiftçilerin ayaklanmasını örgütleyici olarak ele almıştır. Ne olursa olsun bu Vietnam'daki ilk devrimci kitle ayaklanmasıydı ve Nguyen Ai Quoc'un ülkesindeki koşullara bakarak pek çok kez ısrarla belirtildiği gibi başı çiftçiler çekiyordu. Böylece çiftçi kafileleri yola koyuldu ve pirinç tarlalarının yanından 12 Eylül 1930'da Fransız askerleri ve polisi tarafından katledildikleri eyalet başkenti Vinh'e yürüdüler. Bakınız sayfa 4-5. Yine de hareketleri 1931 yılına kadar sürdü. O dönemde çiftçi komiteleri ve halk mahkemeleri öz savunma için birimler ve bir toprak reformu, kırmızı bayraklar ve şiddet vardı. Toprak sahipleri ve tefeciler öldürüldü. Birkaç kötü hasatı izleyen açlık, yüksek vergiler ve ürünlerinin fiyatının düşüşü çiftçileri umutsuzluğa düşürmüştü. Nghe Tinh Ho Vietleri, ulusal duygular uyandırması gereken bir yansıma, genç KP'ye gereksindiği saygınlık ve devrimci deneyimleri kazandırdı. Aynı zamanda da parti için ağır kayıplara yol açtı. Pro-komünist bir Fransız kaynağı 1930 yılında yargılanmaksızın ve hüküm giymeksizin yuvarlak 700 idamdan, diğer devrimci eylemlerden sonraki misillemelerle birlikte ve 1932 yılında toplam 10 bin politik tutukludan söz etmektedir. Schössne adı geçen eser sayfa 239. KP'nin en seçkin kurbanı genel sekreteri öğretmen Tran Puhu'ydu. Tran Puhu 6 Eylül 1931'de bir Fransız hapishanesinde işkence sonucu öldü. Diğer komünist liderler hapis cezasına çarptırıldılar. Sonradan Kuzey Vietnam Başbakanı olan Phan Van Dong ve Tong Tuc Thuong Ho Chi Minh'in ölümünden sonra onun yerine devlet başkanı, Güney Çin Denizi'ndeki kötü ünlü hükümlü adası Paolo Condore'ye gönderildiler. Ada sonradan 1970 yılında Saigon'daki generaller rejiminde Johnson, Kaplan Kafesleri Adası olarak yeniden karanlık bir ün kazanmıştır. Anlatılan olaylar sırasında Nguyen Ai Quoc yurt dışında kalmıştı. Düşlerinin gerçekleşmesi anlamına gelebilecek devrimci olaylara etkin biçimde katılmamıştı. Herhalde bunun açıklaması Komintern'in ona başka görevler verdiği şeklinde olacaktır. Bu da resmi açıklamaya göre birleşme işlemini gerçekleştirenin Nguyen Ai Quoc olmasına rağmen parti yönetimini onun değil de Tran Phu'nun üstlenmesine açıklık getirebilir. Öte yandan Tran Phu hareketin şehidi olarak oldukça az vurgulanmaktadır. Bu durumda Çin Hindi Partisi'nin o zamanlar yetkili iki lideri arasında bir karşıtlık kurulabilir. Nasıl olmuşsa olmuştu. Fransız gizli servisi Nguyen'in buradaki rolünü çok iyi biliyordu ve Vint'teki bir mahkeme yeni takma adı olarak Tong Wang Soo'yu almış olan Nguyen'i 1931'de gıyabında ölüme mahkum etti. O halde Nguyen Ai Quoc, diğer ismiyle Tong Wang Soo, parti kuruluşundan İngilizler tarafından tutuklanmasına kadar geçen aylarda neyle uğraşmıştı? Truong Chi-ing bir biyografide özlü biçimde Çin'deki devrimci etkinliklerden söz eder ve Nguyen'in Vietnam'daki devrimci çalışmayı direkt olarak yönetmediğini açıkça belirtir. Truong Chi-ing adı geçen eser sayfa 19. Söylendiğine göre bir kez daha kısa bir süre için Tayland'daymış. Herhalde Komintern temsilcisi ve güvenilir kişi olarak Nguyen'in görevi genç partiyi gözetmek ve gerektiğinde onu devrimci çabasında frenlemek, yani bir başarısızlığı ve yenilgiyi önlemekti. Böyle bir durumda 20 Nisan 1931'de Merkez Komite'ye acemi yoldaşlarının yanlışlarını ve eksikliklerini sert biçimde eleştirdiği bir yazı yazdı. Le Président adı geçen eser sayfa 61. Yazıda biçimci çalışma tarzından, gerçekçi olunmadığından, somut yerel durumun yeterince dikkate alınmadığından, kitle örgütlenmelerindeki dar görüşlülükten ve emperyalizm karşıtı cephenin küçümsenmesinden söz edilmektedir. Hemen arkasından da şu direktifi vermektedir: her bölge ve her eyalet için ayrıntılı bir eylem programının hazırlanması. Aynı kitap sayfa 62. Ne yazık ki Hanoi'deki resmi biyografi yazarları bu eleştirinin ne anlama geldiğini ayrıntılarıyla belirtmiyorlar. Bu durumda Nguyen An ve Ha Tinh çiftçilerinin ve orada etkin komünist görevlilerinin kendi güçlerine aşırı güvendikleri ve burjuva çevrelerden her türlü yardımı reddettikleri biçimindeki tahminleri dayanak almamız gerekiyor. Hatta Truong Chi-ing Nguyen'in aşırı particilik suçlamalarından söz eder. Yanılgılar çok ağır olmalıdır. Çünkü Nguyen Ai Quoc'un güney kesimi yöneticisi olarak emrinde çalıştığı Şangay'daki Komintern Uzak Doğu Bürosu da kısa süre sonra Mayıs 1931 komünizm ilkeleriyle bağdaşmayan yanlış ve partici eğilimleri kınadı. Komintern'in Doğu Şubesi Enternasyonel'in 1924'teki 5. Kongresinde kurulmuştu. Nguyen bu şubenin daimi üyesiydi. Şube Yakın Doğu, Orta Doğu ve Uzak Doğu bürolarına ayrılıyordu. Foldan alınma Vietnam Witness 1953-66, Vietnam Gözlemleri 1953-1966 adı geçen eser sayfa 118. Burada kızışan ve Nguyen Tinh Şura yönetiminin başarısızlığıyla ilgili olması gereken tartışma ağır sonuçlar doğuran bir olayla kesilmişti. 1 Haziran 1931'de İngiliz polisi Singapur'da Fransız Komintern ajanı Joseph Ducroux'u tutukladı. Bu iz onları daha ötelere, Hong Kong'daki Nguyen Ai Quoc'a, Şangay'daki İsviçreli Paul Rueck, diğer ismiyle Hilaire Nolen'e götürdü ve 3. Enternasyonel'in tüm Uzak Doğu örgütünün açığa çıkmasına neden oldu. Fransız ve İngiliz gizli polisi tüm Doğu Asya'daki sömürge yönetimleri, Kuomintang ajanları ve Şangay'daki uluslararası polis servisi çok iyi işbirliği yapıyorlardı. Ancak birçok ülkeden sol eğilimli kişilerin üyesi olduğu ve tutukluların kurtarılması için bir kampanyayla savaşa katılan Uluslararası Kızıl Yardım, MOPR da en az onlar kadar iyi çalışıyordu. Nolens olayı ve sonuçları konusunda bakınız Deakin ve Story, Richard Sorge, Münih 1967. Örgüt Nguyen Ai Quoc'a Vietnamlı'nın davasını ateşli biçimde ustalık ve kararlılıkla savunan bir avukat İngiliz Frank Losby'yi buldu. Söylendiğine göre Losby tutukluyla ilk karşılaşmasında şöyle demiştir: Doktor Sun Yat-sen bir İngiliz tarafından kurtarılmıştır. 1896'da devrimci Sun Yat-sen Çin İmparatorluk Elçiliğinde tuzağa düşürüldükten sonra İngiliz Doktor Kentley Londra'da bir protesto salvosu ateşlemişti. Aynı şekilde ben de sizi çıkarmak için her şeyi yapacağım. Bana yalnızca sizi başarıyla savunabilmem için bilmem gerekeni söyleyin. Gerekenden fazlasını söylemek zorunda değilsiniz. Çünkü her devrimcinin kendi sırları vardır. Tran Dan Tien, bakınız yukarıya. Elbette ki Nguyen Ai Quoc'un böyle sırları vardı. İngilizler tutukluyu o kadar önemsiyorlardı ki davasına sömürgenin en yüksek ikinci mahkemesi olan Supreme Court'ta Anayasa Mahkemesi bakıldı. Suçlama şöyleydi. Kraliyet sömürgesinde zorla devrim girişimi ve yabancı bir ülke için Sovyetler Birliği ajanlık. Ancak halka açık mahkemede savcı ile şiddetli tartışmalar yapan avukat müvekkilini kurtardı. Dava düştü. İsmen hala Fransız vatandaşı olan Nguyen sınır dışı edilecek ve bir Fransız gemisiyle sömürgeyi terk edecekti. Losby yeniden devreye girdi çünkü bu durum daha önce istemde bulunan Fransız sömürge yönetimine geri verilme anlamına geliyordu ve Fransızların tutuklusu olarak müvekkili idam tehdidi altındaydı. Konu Londra'ya kadar gitti. Burada o zamanlar İşçi Partisi'nin parlamentodaki sol açığı olan avukat Stafford Cripps davayı üstlendi. Sir Stafford Cripps savaş sırasında Moskova'da büyükelçi, daha sonra ekonomi ve hazine bakanı, 1952'de öldü. Belki de İngiliz adaleti Nguyen'in yaşamını kurtardı. Ulusçu ya da komünist olmak İngiliz yasalarını çiğnemek demek değildir. Savunma böyleydi. Vietnamlı siyasi mülteci olarak işlem görmeli ve serbest bırakılmalıydı. Nguyen Ai Quoc yaklaşık bir yıl İngiliz hapishanesinde yattı. Bu sürenin bir bölümünü tüberküloza yakalandığı için hapishanenin revirinde geçirdi. Hong Kong Nguyen için serbest bırakıldıktan sonra da tehlikeliydi. Sureti ajanları ve Kuomintang yetkilileri tehlikeli rakiplerini yakalamak için pusudaydılar. Nguyen İngiltere'ye gitmeye çalıştı. Singapur'da gemiden alındı ve Hong Kong'a geri götürüldü. Mülteciyi koruyan yine Losby'di. İngiliz ve eşi onu sakladılar. Nguyen zengin bir Çinli tüccar kılığında sömürgeyi terk etti ve kıtada ortadan kayboldu. Daha kuzeydeki sakin kıyı bölgesi Fukien'de, Amoy'da Losby'nin dostları ona kucak açtılar. Konuğun hapsin ve hastalığın olumsuz etkilerinden kurtulması 6 aydan fazla sürdü. Dinlenme, ormanda gezintiler ve düzenli bedensel egzersizler sonunda etkisini gösterdi. İyileştikten sonra Nguyen için yeni bir komploculuk dönemi başlayabilirdi. Nguyen Ai Quoc bir kez daha ortadan kaybolmuştu. Bu sırada bir söylenti işine yaradı. Nguyen'in 1931'de ilerlemiş tüberkülozdan İngiliz hapishanesinde öldüğü söyleniyordu. Souvenir, adı geçen eser, sayfa 126. Hanoi'deki parti tarih komisyonuna bakılırsa Fransızlar ölüm haberini dünyaya Çin Hindi'ndeki devrimci hareketi yılgınlığa uğratmak için yaymışlardır. Ancak bu yorum pek inanılır gibi değildir. Çünkü resmi Fransız makamları bile Nguyen'i ölü sanıyorlardı. Belki de bizzat Komintern bu haberi yaymıştır. Haber L'Humanité ve Sovyet basınından alınmıştı. Moskova'daki Vietnamlı öğrenciler Nguyen ve Tran Phu için bir Komintern temsilcisinin anma konuşmasını yaptığı bir anma töreni düzenlediler. Nguyen Ai Quoc'un çok sayıdaki Fransız ve Çin ajanına rağmen İngiliz sömürgesini terk edebilmesi yıllar sonra onun İngiliz gizli servisini hoşnut etmiş olduğu ve İngilizler tarafından korunduğu şeklindeki tahminlere yol açmıştır. Ancak elde bu varsayım için dayanak noktaları ve güvenilir kaynaklar yoktur. Moskova'daki ilk yıllar için Ruth Fisher'in Geleceğin Ho Chi Minh'i hakkındaki belgelerinden alıntı yapmıştık. Peki bundan yaklaşık 10 yıl sonraki haliyle devrimciyi kafamızda nasıl canlandıracağız? Joseph Ducru çalışma arkadaşıyla tutuklanmadan önce Ocak 1931'de bağlantı kurmuştu. Yıllar sonra komplocuyu şöyle anlatıyordu. Yüzü ince ve sakindi. Onun kadar azla yetinen ve yaşamının tüm olanaklarından vazgeçebilen bir insana az rastladım. Ama bu küçük adam ne büyük bir canlılık gösteriyordu. Hep tetikte gibiydi ve onu tek bir düşünce yönetiyordu. Sanırım tüm yaşam boyunca da yönetmişti. Ülkesi, vatanı Vietnam. Bu düşüncesinde her zaman birinci sıradaydı. Öğretiyle ilgili tartışmalarla oyalanmıyordu. Öncelikle militan örgütçüydü. Joseph Ducroux'un Jean Locotur ile sohbeti, Locotur adı geçen eser sayfa 66 ve devamı. Bu sürekli tetikte olma Amoy'da tatildeki zengin bir adam yaşamı süren nekahattaki adamın bile sığınağında uzun süre oyalanmasını engelledi. Trandantien adı geçen eser sayfa 37. Onu 1933 başında Şangay'da bu dönemde umutsuzca Kuomintang birliklerinin püskürtmeye çalışan ve merkez komiteleri Şangay'ı çoktan terk etmiş olan Çinli komünistlerle bağlantı kurmaya çalışırken buluyoruz. Kasım'da Nguyen Ai Quoc Enternasyonel Şubesi'nde Paris günlerinden eski bir arkadaşına Fransız KP'nin gizli bir göreviyle Doğu Asya'ya yeni gelmiş olan Paul Voyan Couturier'e rastladı. Kısa süre sonra Nguyen Şangay'dan ayrıldı, bir Sovyet gemisiyle Vladivostok'a ve oradan da Trans-Sibirya treniyle Moskova'ya gitti.